Ayrım 11.
Terapi, patoloji yönelimli olduğu için terapistlerin yalnızca problemleri duymak istediklerine dair bir yanlış varsayımdı. Bununla birlikte terapiye bağımlı olan diğer hastalar, terapistleri artık terapiye ihtiyaçları olmadığına karar vermesin diye olumlu gelişmeleri gizlemeyi tercih ederler. Irene derin bir soluk alıp tuvali çevirdi. Önümde bir cansız hayat eseri parlıyordu. Basit bir tahta çanak içinde limon, portakal ve bir avokado duruyordu. Çizim yeteneğine hayran olurken seçtiği konuyla hayal kırıklığına uğramıştım. Son derece yavan ve anlamsızdı. Çalışmamızla daha fazla ilgisi olan bir şey umardım ama ilgilenmiş gibi göründüm ve övgülerimde ikna edici derecede coşkuluydum. Ama sandığım kadar coşkulu olmadığımı kısa sürede öğrendim. Sonraki seansta 6 aylık sanat dersi daha alacağım diye bildirdi bana. Bu harika. Aynı öğretmen mi? Evet, aynı öğretmen, aynı sınıf. Natürmort dersi mi demek istiyorsun? Sanırım öyle olmadığını umuyorsun. Paylaşmadığın bir şeyler olduğu çok açık. Ne gibi? Rahatsızlık hissetmeye başlamıştım. Önsezin nedir? Bir şey yakaladığımı görüyorum. Ayrın sırıtıyordu. Hemen hemen hiçbir zaman soruya soruyla karşılık vermek gibi geleneksel deli doktoru uygulamasına başvurmazsın. Hiçbir şeyi kaçırmıyorsun Ayrın. Pekala. Gerçek şu ki resmin hakkında birbirinden tamamen farklı iki şey hissettim. Burada öğrencilerime her zaman öğrettiğim bir uygulamayı devreye soktum. İki zıt duygu sizi bir ikileme sokarsa başvuracağınız en iyi yol hem duyguları hem de ikilemi ifade etmektir. Birincisi, söylediğim gibi resmine büyük bir hayranlık duydum. Benim kesinlikle hiçbir sanatsal yeteneğim yok ve böyle kaliteli bir çalışma karşısında büyük saygı duydu. Tereddüt ettim, Ayrın beni zorladı. Ama resim yapmaktan zevk alman beni o kadar memnun etti ki, ufak bir eleştiride bile bulunmaktan korkuyorum ama sanırım sanatınla daha şey olabilecek bir şeyler yapabileceğini umuyordum. Nasıl söyleyeyim, terapimizde daha uyumlu. Uyumlu mu? Çalışmamızda hoşuma giden bir şey, aklından neler geçtiğini sorduğumda hemen hemen her zaman önemli şeyler söylemen. Bu bazen bir düşünce olabilir ama daha çok zihinsel bir imge tarif ediyorsun. Olağanüstü görsel algınla sanatını ve terapiyi sinerjik bir tarzda birleşmeni umuyordum. Bilmiyorum, belki de resminin daha dışa vurumcu ya da katartik ya da aydınlatıcı olmasını umuyordum. Hatta belki bazı acı veren konuları tuval üzerinde işleyebilirdin ama natürmört teknik olarak harika olsa da o kadar. O kadar. Huzurlu, çatışma ve acıdan o kadar uzak ki. Ayrı'nın gözlerini yuvalarında döndürdüğünü görüp ekledim. Duygularımı sordun, ben de söyledim. Duygularımı savunmuyorum. Aslında sana biraz huzur molası veren herhangi bir faaliyeti eleştirirken hata yaptığımı düşünüyorum. İr, resim hakkında fazla bir şey bildiğini sanmıyorum. Fransızların natürmorta ne dediklerini biliyor musun? Başımı salladım. Natür mort. Ölü doğa. Doğru. Cansız hayatı resmetmek ölüm ve çürüme üzerinde derin derin düşünmektir. Meyve çizdiğim zaman natürmört modellerimin gün be gün nasıl ölüp çürüdüklerini görmekten kaçamıyorum. Resim yaptığım zaman terapiye çok yakınım. Jack'in hayattan toza geçişinin yakıcı biçimde farkına varıyorum. Ölümün varlığının ve yaşayan her şeydeki çürümenin çok iyi farkındayım. Her şeyin mi? Başını salladı. Sen, ben, her şey diye cevap verdi. Özellikle de ben. En sonunda. Çalışmamızın en başından beri Ayrı'nın son ifadesini ya da ona benzer bir şey söylemesi için didinip duruyordum. Bu terapimizde yeni bir aşamanın habercisiydi ve bunu birkaç hafta sonra getirdiği etkileyici rüyada fark ettim. Bir masada oturuyorum. Üst düzey yöneticilerin masası gibi. Orada başkaları da var ve sen masanın başında oturuyorsun. Hepimiz bir şey üzerinde çalışıyoruz. Belki de önemli bir tasarıyı gözden geçiriyoruz. Sana bazı kağıtları getirmemi istiyorsun. Orası küçük bir oda ve sana ulaşmak için açık olan ve yere kadar uzanan pencereler sırasının çok yakınından geçmek zorunda kalıyorum. Pencerelerden kolayca aşağı düşebilirdim. Aklımda çok etkileyici bir düşünceyle uyamıyorum. Beni nasıl olur da böylesi büyük bir tehlikeye maruz bırakabilirsin? Bu genel tema, tehlikede oluşu ve benim onu korumada başarısız oluşum kısa sürede yoğunlaştı. Birkaç gece sonra birbiri ardına gelen iki rüya daha gördü. Birbirine eşlik eden rüyalar aynı mesajı taşıyabilir. Rüya yazarı cüce dostumuz özellikle etkileyici bir konu üzerinde birkaç çeşitleme yazarak eğlenir. Birinci rüya. Grubun liderisin. Tehlikeli bir şey olmak üzere, bunun ne olduğundan emin değilim ama grubu ormanın içinde daha güvenli bir alana doğru götürüyorsun ya da öyle yapman gerekiyor. Ama bizi götürdüğün yol gitgide taşlarla dolu oluyor, daralıyor ve kararıyor. Sonra tamamen yok oluyor. Sen ortadan yok oluyorsun ve biz kayboluyoruz ve korkuyoruz. İkinci rüya, biz aynı grup bir otel odasındayız ve yine bir tehlike var. Belki içeri zorla giren birileri, belki bir fırtına. Yine bizi tehlikeden uzaklaştırıyorsun. Siyah metal merdivenleri olan bir yangın çıkışından yukarı çıkarıyorsun bizi. Tırmanıyoruz, tırmanıyoruz ama merdivenler bir yere varmıyor. Yalnızca tavanda sona eriyor ve tekrar aşağı inmek zorunda kalıyoruz. Diğer rüyalar takip etti. Bir tanesinde o ve ben birlikte bir sınava giriyorduk ve ikimiz de yanıtları bilmiyorduk. Bir diğerinde aynaya dönüyor ve yüzünün korkunç sivilcelerle dolu, eğri büğrü kırmızı bir deriyle kaplı olduğunu görünce irkilerek geri çekiliyordu. Bu rüyaların mesajları kristal berraklığında. Tehlike ve çürüme kaçınılmaz. Ve ben bir kurtarıcı değilim. Tam tersine, güvenilmez ve yetersizim. Kısa süre içinde özellikle etkileyici olan bir başka rüya ek bir parça getirdi çalışmamıza. Sen yabancı bir ülkedeki, Yunanistan ya da Türkiye olabilir, ıssız bir alanda benim rehberimsin. Üstü açık bir jip kullanıyorsun ve nereyi ziyaret edeceğimiz konusunda kavga ediyoruz. Ben güzel ve klasik kalıntıları görmek istiyorum. Sense beni modern, eski püskü, önemsiz bir şehre götürmekte ısrar ediyorsun. Jipi o kadar hızlı kullanmaya başlıyorsun ki korkuyorum. Sonra jip bir yere takılıyor ve dev bir hendeğin üzerinde sendeliyor. İleri geri gidiyoruz. Aşağı bakıyorum, dibini göremiyorum. Güzel antika kalıntılarla modern eski püskü şehir arasındaki bölünmeyi içeren bu rüya, kuşkusuz bizim sürmekte olan mantığa karşı ihanet tartışmamızı yansıtıyor. Hangi yolu seçeceğiz? Eski hayatındaki eski güzel kalıntıları mı, ilk metin? Yoksa önünde uzandığını gördüğü, berbat derecede çirkin yeni hayatını mı? Ama aynı zamanda birlikte çalışmamızın yeni bir yönünü de düşündürüyor. Daha önceki rüyalarda beceriksizim. Ormandaki yolu kaybediyorum. Ailenin çıkışı olmayan bir yangın merdiveninden tavana kadar çıkarıyorum. Sınavın yanıtlarını bilmiyorum. Ama bu rüyada yalnızca beceriksiz olup, onu korumayı başaramamakla kalmıyorum, aynı zamanda tehlikeliyim de. Ailenin ölümün eşiğine getiriyorum. Birkaç gece sonra ikimizin kucaklaştığını ve yumuşak bir şekilde öpüştüğünü gördü. Ama tatlı bir biçimde başlayan şey, benim ağzım gitgide daha geniş açılıp onu yutmaya başlayınca dehşete dönüşüyordu. Uğraşıyorum, uğraşıyorum diye açıkladı ama kendimi kurtaramıyorum. Asla çanların kimin için çaldığını anlamaya çalışma. Çanlar senin için çalıyor. Bu yüzden John Donne'un neredeyse 400 yıl önce bu meşhur dizelerde belirttiği gibi, cenaze çanları yalnızca ölen için değil, senin ve benim için de çalıyor. Evet, hayatta kalanlar için ama çok sınırlı bir süre bu. Bu kavram tarih kadar eskidir. 400 yıl önce Babil destanında Gılgamış arkadaşı Enkidu'nun ölümünün kendi ölümünün habercisi olduğunu fark etmişti. Enkidu karanlık hale geldi ve beni duyamıyor. Öldüğüm zaman Enkidu gibi olmayacak mıyım? Keder yüreğime işliyor. Ölümden korkuyorum. Başkalarının ölümü bizi kendi ölümümüzle yüzleştirir. Bu iyi bir şey midir? Bu tür bir yüzleşme yaz terapisinde teşvik edilmeli midir? Soru: kaşınmayan yeri neden kaşıyalım? Kayıpla zaten çökmüş olan yaslı kişilerdeki ölüm anksiyetesinin ateşini neden kızıştıralım? Yanıt: çünkü kişinin kendi ölümüyle yüzleşmesi olumlu kişisel değişimi doğurabilir. Yaz terapisinde ölümle karşılaşmanın terapötik potansiyeline dair ilk farkındalığım, 60 yaşında bir adam karısında tehlikeli biçimde metastatik ve artık tedavi edilmeyecek rahim yolu kanseri olduğunu öğrendiğinin ertesi gece gördüğü rüyayı anlattığında gerçekleşmişti. Rüyasında harabeye dönüşmekte olan kırık camlar, kalkmış yer karoları, sızan tavan, eski bir ev boyunca koşarken Frankenstein canavarı kendisini takip ediyordu. Adam kendisini savunuyordu, vuruyor, tekme atıyor, bıçak savuruyor, canavarı çatıdan aşağıya atıyordu. Ama ki bu rüyanın esas mesajı, canavar durdurulamamaktadır. Hemen yeniden ortaya çıkıp kovalamaya başlıyor. Canavar kendisine yabancı değildi. İlk olarak 10 yaşlarındayken babasının cenazesinden kısa bir süre sonra rüyalarını işgal etmeye başlamıştı. Kendisini ayrıca dehşete sürükledikten sonra ortadan kaybolmuş, 50 yıl sonra karısının ölümcül hastalığının haberini aldıktan sonra yeniden başlamıştı. Rüya konusundaki düşüncelerini sorduğumda ilk sözleri "ben de oldukça uzun yaşadım" olmuştu. O zaman anladım ki bir başkasının ölümü, önce babasının ve şimdi karısının beklenen ölümü, onu kendi ölümüyle yüzleştirmişti. Frankenstein canavarı ölümün kişiselleştirilmesiydi ve harabeye dönüşmekte olan ev bedensel olarak yaşlanmasını ve yıkılmasını gösteriyordu. Bu görüşmeyle yaz psikoterapisi için önemli anlamları olan harika bir yeni kavram keşfettiğime inandım. Kısa süre içinde yaslı hastalarda bu temayı aramaya başladım ve bu hipotezi test etmek için Irene'i görmeye başlamadan önce meslektaşım Morton Lieberman'la birlikte yas tutma konusunda bir araştırma projesi başlattık. İncelediğimiz eşini kaybetmiş 80 dulun önemli bir kısmı, üçte biri kadar, kendi ölümlülüklerine dair artmış farkındalık rapor ettiler ve bu farkındalık güçlü bir kişisel gelişim dalgasıyla bağlantılıydı. Önceki işlev düzeyine geri dönmek genellikle yasın son noktası gibi düşünülse de, verilerimiz göstermektedir ki bazı dullar bundan fazlasını yapmaktadır. Varoluşsal yüzleşmenin bir sonucu olarak daha olgun, daha farkında ve akıllı olmaktadırlar. Psikoloji bağımsız bir bilim olarak var olmadan çok önce büyük yazarlar büyük psikologlardı ve literatürde ölüm farkındalığının kişisel gelişimi hızlandırdığına dair zengin örnekler vardır. Dickens'ın Noel şarkısında Ebenezer Scrooge'un varoluşsal şok terapisini düşünün. Scrooge'un şaşırtıcı kişisel değişimi yalnızca Noel'e özgü neşeden değil, kendi ölümüyle yüzleşmeye zorlanmasından kaynaklanmaktadır. Dickens'ın habercisi, gelecek Noel'in hayaleti, güçlü bir varoluşçu şok terapi kullanmaktadır. Hayalet Scrooge'tu. Son saatlerini gözlemlediği geleceğe götürür. Scrooge, orada başkalarının onun ölümünü hafife aldığını duyar ve yabancıların malları için kavga ettiklerini görür. Kilisenin bahçesinde eğilip mezar taşına dokunduğu an Scrooge'un değişimi başlamıştır. Ya da Tolstoy'un Savaş ve Barış'ın ilk 900 sayfasında Napolyon'un askerleri tarafından esir alınana dek amaçsızca dolaşan kayıp ruh Pierre'i düşünün. Pierre önünde dikilen silahlı 5 kişiden oluşan idam mangasını görür ve son anda affedilir. Kendisine çok yaklaşan ölüm Pierre'i değiştirir ve kitabın son 300 sayfasını coşku, amaç ve hayatın değerliliğini takdir ederek geçirir. Daha da çarpıcı olanı Tolstoy'un mide kanseri yüzünden ölüm döşeğinde yatarken acısı çarpıcı bir kavrayışla hafifleyen kötü ruhlu bürokrat Ivan İliç'idir. Bu çarpıcı kavrayış kötü bir şekilde ölüyorum çünkü kötü bir şekilde yaşadım şeklindedir. Geriye kalan birkaç günlük hayatında Ivan İliç olağanüstü bir iç değişim geçirir, daha önce hiç bilmediği cömertlik, anlayış ve bütünlüğe ulaşır. Bu yüzden yakında gerçekleşecek olan ölüm, İnsanı bilgeliğe ve yeni bir varoluş derinliğine sürükler. Hayat hakkında öğretecekleri çok şey olduğunu düşündükleri için gözlemci öğrenci terapistleri memnuniyetle kabul eden pek çok ölmekte olan hasta grubu idare ettim. Nasıl yaşanacağını öğrenmek için şu ana kadar bedenlerimiz kanserle delik deşik olana kadar beklemiş olmamız ne yazık dediklerini duydum bu hastaların. Bu kitabın Pola ile Yolculuklar adlı bölümünde ölümleriyle yüzleşince bilgelikleri artan çok sayıda ölümcül kanser hastalarını tarif ettim. Ya psikoterapideki diğer fiziksel olarak sağlıklı hastalar, ölümcül kanser ya da idam mangasıyla karşılaşmayan kadın erkekler? Biz klinisyenler onları varoluşsal durum gerçeğiyle nasıl yüzleştireceğiz? Daha derin varoluşsal düzeylere bir pencere açan, çoğunlukla sınır deneyimler dediğimiz belirli acil durumlardan yararlanmaya çalışıyorum. Görünüşe göre insanın kendi ölümüyle yüz yüze gelmesi en güçlü sınır deneyimdir. Fakat çok sayıda başka deneyim de vardır. Ciddi hastalık veya yaralanma, boşanma, mesleki başarısızlık, dönüm noktaları, emeklilik, çocukların evden ayrılması, orta yaş, önemli doğum günleri ve kuşkusuz önem taşıyan bir kişinin ölümünün zorlayıcı deneyimi. Buna uygun olarak Irene'le terapideki orijinal stratejim mümkün olduğu an varoluşsal yüzleşmeyi bir kaldıraç olarak kullanmaktı. Dikkatini tekrar tekrar Jack'in ölümünden kendi hayatı ve ölümüne çevirmeye çalıştım. Örneğin yalnızca kızı için yaşadığını, ölümü hoş karşıladığını, hayatının geri kalanını pencereden aile mezarına bakarak geçirdiğini söylediği zaman ben düşünceli bir şekilde "O halde hayatını ziyan etmeyi seçmiş olmuyor musun? Sahip olduğun tek hayatı" gibi bir şeyler söylüyordum. Jack'in ölümünden sonra Irene sık sık bir felaketin, genellikle büyük bir yangın, bütün ailesini kuşattığına dair rüyalar görüyordu. Bu rüyaları Jack'in ölümünün yansıması ve ailenin bütünlüğünün sonu olarak görüyordu. Hayır hayır, bir şeyi atlıyorsun diye cevap veriyordum. Bu rüya yalnızca Jack ve ailenle ilgili değil, senin kendi ölümünle de ilgisi olan bir rüya bu. İlk yıllar içinde Irene bu tür bir yorumu hemen reddederdi. Anlamıyorsun. Çok fazla kayıp, çok fazla travma, üst üste gelen çok fazla ölüm yaşadım. Acısının mola vermesini istiyordu ve ölüm fikri bir tehditten çok bir çözüm gibi görünüyordu. Bu nadir görülen bir durum değildir. Pek çok sıkıntılı insan ölümü sehirli bir huzur yeri olarak düşünür ama ölüm bir huzur durumu değildir. İnsanın hayatını acısız sürdürdüğü bir durum da değildir. Bilincin yok olmasıdır. Belki de zamanlamasına saygı göstermiyordum, belki de çoğu zaman yaptığım gibi hastamdan hızlı gitme hatasını yapmıştım. Belki de Irene yalnızca varoluşsal durumuyla yüzleşmekten faydalanamayan biriydi. Ne olursa olsun, bir yere varmadığımı görerek sonunda bu tarzı bırakıp ona yardım etmek için başka yollar aramaya başladım. Sonra, aylar sonra, hiç beklemediğim bir anda natürmort tablosu geldi, onun ardından da ölüm anksiyetesiyle dolu hayaller ve rüyalar görülmeye başlandı. Artık zamanlama doğruydu ve benim yorumlarımı kabule hazırdı. Bir başka rüya daha gördü. Bu rüya o kadar etkileyiciydi ki aklından çıkarıp atamıyordu. Dayanıksız bir kır evinin sineklik takılı verandasındayım. Ve ön kapıdan birkaç metre ötede dev ağzı açık olarak bekleyen iri, ürkütücü bir canavar görüyorum. Kızıma bir şey olacağından korkuyorum. Canavarı bir kurbanla tatmin etmeyi denemeye karar veriyor ve ona kırmızı ekoseli kumaşı olan doldurulmuş bir hayvan atıyorum. Canavar yemi yutuyor ama orada durmaya devam ediyor. Gözleri yanıyor. Üzerime sabitlenmiş durumdalar. Av benim. Irene ekoseli kumaşlı doldurulmuş hayvanı hemen tanıyor. O Jack'ti. Öldüğü gece giydiği pijama o renkti. Rüya o kadar etkileyiciydi ki haftalarca aklından çıkmadı ve yavaş yavaş anlamaya başladı ki başlangıçta ölümle ilgili anksiyetesini kızına yüklemiş olsa da aslında ölümün avı kendisiydi. Yaratığın o kadar ateşli bir şekilde seyrettiği benim ve bunun anlamı bu rüya yorumlamanın tek bir yolu var, tereddüt etti. Rüya diyor ki yaşamaya devam edebilmek için bilinçaltında Jack'in ölümünü bir kurban olarak gördüm. Kendi düşüncesiyle şok oldu ve ölümün başkaları değil, kızını değil, kendisini de beklediğini fark etmesiyle şaşkınlığı daha da arttı. Bu yeni atıf sistemini kullanarak Irene'in en ısrarcı ve acı veren duygularını aşama aşama yeniden inceledik. Eşini kaybeden çoğu çiftte görüldüğü gibi kendisine işkence eden suçlulukla başladık. Bir keresinde hastane yatağında bilinçsiz yatan kocasının başından nadiren ayrılan bir kadını tedavi etmiştim. Bir ara gazete almak için birkaç dakikalığına hastanedeki hediyelik eşya dükkanına gidip geldiğinde kocası ölmüştü. Kocasını tek başına bırakmış olma düşüncesi onu aylarca rahatsız etmişti. Irene benzeri şekilde Jack'e karşı gösterdiği ilgide yorulmak bilmiyordu. Ona olağanüstü bir sadakatle bakmış ve kocasını hastaneye yatırarak veya bir hemşire bularak biraz mola vermesine dair bütün ısrarlarını reddetmişti. Bunun yerine bir hastane yatağı kiralamış, bunu kocasının yatağının yanına yerleştirmiş ve ölene kadar yanında yatmıştı. Yine de daha fazlasını yapabilir olması fikrinden kurtulamıyordu. Onun yanından hiç ayrılmamalıydım. Ona karşı daha yumuşak, daha şefkatli, daha yakın olmalıydım. Belki de suçluluk ölümü inkar etmenin bir yoludur dedim. Belki daha fazlasını yapmalıydım derken söylemek istediğin şey, eğer bazı şeyleri farklı yapsaydın onun ölümünü engelleyebileceğindir. Belki de ölümü inkar, diğer mantıksız düşüncelerinin çoğunun altında yatan şeydi. Kendisini seven bütün o insanların ölümünün tek nedeni oydu. Uğursuzdu, kara, zehirli, ölümcü bir atmosfer yayıyordu çevresine. Kötüydü, lanetliydi, sevgisi ölümcüldü, affedilmez bir suçu yüzünden birisi tarafından, bir şey tarafından cezalandırılıyordu. Belki bütün bu inançlar hayatın acı gerçeklerini gizlemeye hizmet ediyordu. Eğer gerçekten uğursuz olsa ya da ölümlerden sorumlu olsa, ölümün kaçınılmaz olmadığı, ölümün insani, kaçınılmaz bir nedeni olduğu, varoluşun değişken olmadığı, bütün insanların varoluşa tek başına atılmadığı, anlaşılamaz olsa da üzerimizde bir kavis oluşturan kozmik bir anlamı olduğu ve evrenin bizi gözetlediği ve yargıladığı anlamı doğardı. Irene, zaman içinde var olma korkusu hakkında daha açık bir şekilde konuşabilmeye başladı. ve diğerleriyle, özellikle erkeklerle yeni bağlantılar yapmayı reddetmenin ardındaki nedenleri yeniden biçimlendirebildi. Bir başka kayıp yaşamamak için bana bile bağlanmaktan kaçındığını söylemişti. Fakat şimdi korktuğu şeyin yalnızca diğerinin kaybı değil, hayatın geçiciliğine dair bütün hatırlatıcılar olduğunu kavramaya başladı. Otto Rank'ın hayat fobisi olan kişilerle ilgili bazı görüşlerini Irene sundum. Bazı kişiler ölüm borcundan kaçınmak için hayat kredisini reddederler diyen ve Freud'un varoluşçuluğunun farkında bir yandaşı olan Rank, tam olarak Irene'nin ikilemini tarif ediyordu. Sürekli olarak pencereden dışarı bakarak, tutkudan kaçınarak, bağlanmaktan kaçınarak, kendini Jack'in eşyalarına gömerek hayatı reddetme tarzına bir bak diye azarladım onu. Bir okyanus yolculuğuna çıkma diye tavsiyede bulundum. Stratejin yolculuğunun tatsız geçmesine neden olur. Yolculuk sonunda bitecekse neden kendini bir şeye veresin ki? Neden arkadaş edinesin ki? Neden hayatta herhangi birine ilgi gösteresin ki? Irene'in kendi sınırlı varoluşunu kabule yönelik artmış istekliliği birçok değişikliğin habercisi oldu. Bir keresinde sevdiklerini kaybetmiş gizli bir insan topluluğundan söz ederken, şimdi kendi ifadesiyle varış yerlerinin farkında olan, aydınlanmış bireylerden oluşan ve diğeriyle örtüşen ikinci bir topluluk olduğunu söylüyordu. Bütün değişiklikler içinde en hoş olanı benimle bağlantı kurmaya yönelik artmış istekliliğiydi. Irene için önemliydim. Bu konuda hiç kuşkum yoktu. Yalnızca seanslarımız için yaşadığını söylediği aylar olmuştu. Fakat birbirimize yaklaştıkça onun ve benim yalnızca dolaylı olarak buluştuğumuzu, gerçek ben-sen ilişkisini kaçırdığımızı düşünüyordum hep. Terapide daha önce söylediği gibi beni zamanın dışında tutmaya, benim hakkımda olabildiğince az şey bilmeye, bir başı ve sonu olan bir hayat hikayem yokmuş gibi davranmaya çalışmıştı hep. Artık bu değişmişti. Terapinin başlangıcında anne babasını ziyaretinde Irene çocukken okuduğu Frank Baum Oz'un resimli bir kitabını bulmuştu. Geri dönüşünde bana fiziksel olarak esrarengiz bir şekilde Oz büyücüsüne benzediğimi söylemişti.